Ayrım 9, sayfa 177. İki soyguncu üçleşiyor. Bolluk Gönenç günleriydi. Neden böyle olduğunu anlamak olanaksızdı. Ama parlak bir başarıydı, ustalıktı bu. İnsanlar gittikçe daha az çalışırken gittikçe daha çok kazanıyordu. Gönençli günlerle birlikte bir yenilik dalgası da gelmişti. Kabareler, diskotekler, striptiz kulüpleri, viski agogolar, açık saçık filmler, rock müziği, sol müziği, hatta rock müzikli, sol müzikli pazar hainleri bile. Anneler artık emzirmiyorlardı çocuklarını. Kutu mamaları, donmuş yiyecekler, hamburgerler, sosisler, soğuk etler, patates kızartmalarıyla besliyorlardı onları. Varsıllık gereği her aile her işleri, her yapacakları için ayrılmış köşeleri bulunan bir ev, bakıp onarmak zorunda oldukları bir otomobil, bir televizyon, sayısız elektrikli araç satın alıyordu. Gene bolluk, varsıllık, hafta sonlarında tek katlı çiftlik evlerine kaçmalarını, yaz dinlencelerini deniz kıyısında, dağda ya da bir gemi yolculuğunda geçirmelerini gerektiriyordu. Hepsi güzel hoş ama dünyanın parasına patlıyordu bunlar. Bu yüzden yaşamını çalışarak kazanan herkes aylığını yükseltmek için sık sık grev yapmak zorunda kalıyordu. İşsiz olanlarsa türlü yollardan sağlıyorlardı gereksinmelerini. Örneğin yüzünüze bir naylon çorap geçirip ya kuyumcuları ya bankaları ya da postaneleri belki de hepsini soyuyordunuz. İşte bir Noel öncesi Gönenç ve Bolluk o dönemde hatırı sayılır ek harcamalar gerektirdiğinden soygunlar çoğalmıştı. Böylece bir akşamüstü Don Camillo'nun kasabasındaki posta memuru tam postaneyi kapatmak üzereyken boyun atkılarıyla yüzleri örtülü iki soyguncu karşısına dikildi. Daha iri yarı olanı gişenin önünde bekleyip memuru bir şeyler yazıyormuş gibi yapmaya zorlarken öbür soyguncu birkaç saniye içinde kasayı boşaltıverdi. Sonra iki soyguncu dışarıya koştular. Postanenin yanındaki geçide bıraktıkları motosikletlerine atlayıp uzaklaştılar. Zavallı posta memuru birkaç dakika konuşamadı ama neyse ki görme işitme duyularını yitirmemişti. İki soyguncunun Ringo ile Lucky adlı uzun saçlar olduğunu anlayabilmişti. Soygunun heyecanıyla birbirlerine adlarıyla seslenmişlerdi. Kara saçlısı Ringo, havuç gibi kırmızı saçlı olanı Lucky'ydi. Üstelik memur motosikletlerinin plakalarını okuyabilmişti. Ringo'nun akrepler çetesinin kötü ünlü başkanı, Lucky'nin de onun baş yardakçısı olduğunu anlamak için sürüyle dedektif Pinkerton'a gerek yoktu. Sanki elde yeterince kanıt yokmuş gibi Ringo ile Lucky ortadan yok olmuşlardı bir de. Polis akreplerle ilgili her şeyi bildiğinden Ringo'nun kız arkadaşının tam o kasabada oturmasından biraz işkillendiler. Hemen Flora'yı yakalamaya koştular. Kokuyu alan kız kaçmış, Don Camillo'nun kanatları altına sığınmıştı. Polis orada buldu kendisini.
''Sen Ringo'nun kız arkadaşısın.'' dedi polis çift. ''Haydi şekerim, kasabaya gidiyoruz.''
Flora soğukkanlılığını yitirmeden yanıt verdi. ''Önce ben vergi ödeyen, oy veren bir yetişkinim. Bir daha böyle konuşmaya kalkmayın benimle. İkincisi uzun süredir ne Ringo ile ilişkim var ne çetesiyle. Ticaret odasının verdiği belgeyle elektrikli araçlar satıyorum. Yaptığım her şeyin hesabını verebilirim. Sonuncusu da o iki oğlanı neden aradığınızı anlamıyorum. Akrepler hiç hırsızlık yapmadılar şimdiye dek.'' Polis şefi hepsini biliyordu bunların, hiç etkilenmedi, alaylı alaylı yanıt verdi.
''Öylesi tuhaf değil mi? Birbirlerine Ringo, Lucky diye seslenen iki soyguncunun saçları Ringo ile Lucky gibi kara ve kırmızıymış. Ringo ile Lucky'nin motosikletlerine biniyorlarmış.''
''Daha da tuhafı postaneye imzalı birer fotoğraflarını bırakmamaları.'' dedi Flora. ''Sonra şu da tuhaf değil mi? Kim olduklarını anlamanız için bütün o yaptıklarından sonra gelip teslim olmuyorlar.''
''Peki'' diye kükredi polis şefi. ''Neredeler öyleyse Ringo ile Lucky? Neden ortada yoklar?''
''Her şeyi bilen polise sorun bunu. Ben elektrikli araçlar satan zavallı bir kızım yalnız.''
''Yeter artık'' dedi polis şefi kötü kötü bakarak. ''Benimle gel bakalım. Bu konuşmamızı benim iş yerimde sürdürürüz.''
Don Camillo söze karıştı.
''Komiser bey, ben bu kızın dayısıyım. Onu dövmek istiyorsanız buyurun burada dövün. Hiçbir sorun yok.''
Polis şefi karşı çıktı.
''Peder, kimseyi dövmeyiz biz. Yeğeninize öyle acımasızca davranmak niyetinde değiliz.''
Düş kırıklığına uğrayan Don Camillo içini çekti.
''Çok yazık'' dedi. ''Ben ölünceye dek böyle bir fırsat bir daha çıkmaz.''
Sabahleyin saat 9'da götürdüler Flora'yı. Geceleyin 9'da da bir taksi geri getirdi.
Nasıl gitti diye sordu Don Camillo.
Gerçeği senden saklamayayım. Sayın Kutsal dayıcığım, bir ara gerçekten korkuttular beni.
Nasıl oldu bu? Bu işte hiçbir ilgin olmadığını söylemiştin değil mi?
Bu yüzden korktum işte. Suçsuz bir insan nasıl savunabilir kendini? Fazla sıkıcıdır birini inandırmak için gerçeği söylemek. Bir sürü yalan kıvırmazsan hiç kuşkusuz yakanı sıyıramazsın o işten.
Bir sürü yalan kıvırdın sen de diye bağırdı Don Camillo.
Elbette, doğru söylediğimi başka nasıl kanıtlayabilirdim?
Seni aptal seni, görürsün peşini bırakmayacaklar.
Umarım öyle olur dedi Flora. Onlara bir buzdolabı, iki çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir de elektrik süpürgesi sattım. Ama hala Ringo ile Lucky için kaygılanıyorum zavallı çocuklar.
Ne yüzle o iki uzun saçlı hırsız için üzüldüğünü söylüyorsun?
Flora başını salladı. Sayın Kutsal dayıcığım, yanlış meslek seçmişsin sen. Polis olmalıymışsın. Tam o işe göresin. Her şey bir yana, kötü bir papaz kötü bir polisten daha kötüdür.
Sabaha karşı saat 2'de bir şeyler olmaya başladı. Birisi bir sopayla Don Camillo'nun yatak odası penceresini tıklattı. Gelenin kim olduğunu gören Don Camillo çiftesini alıp kapıyı açmaya gitti. Ringo ile Lucky iki külüstür bisikleti sürükleyerek papaz evine girdiler. İyice kötülemişlerdi, pis pis kokuyorlardı. Epeyce çürükler, morluklar vardı bedenlerinde. Don Camillo çifteyi elinden bırakmadı. Hiç de konuksever olmayan bir sesle sordu. ''Neden geldiniz buraya?''
Ringo yorgun bir gülümsemeyle yanıt verdi. ''Pulsate et aperior vobis.'' Dipnot, ''Pulsate et aperior vobis.'' ''Kapıyı çal, açılacaktır.'' Çevirenin notu.
''Üşüdük, acıktık, yorgunluktan bittik. 4 gün 4 gecedir gizleniyoruz. Köpekler gibi arsalarda, tarlalarda yaşıyoruz.''
''Köpekler gibi değil, kurtlar gibi.'' dedi Don Camillo sertçe. ''Her neyse, bana düşen tek görev polis çağırmak.''
''Öyle olsun.'' dedi Ringo acı acı. ''Bisikletlerimize binecek gücümüz bile yok. Hiç olmazsa biraz yiyecek ver bize.''
''Hapishanede verirler.'' dedi Don Camillo telefona doğru yürürken. Biri seslendi arkasından.
''Hiç zahmet etme Sayın Kutsal dayıcığım, telleri kestim.''
Flora olay dolayısıyla giyinmiş kuşanmıştı. Odaya girdi, gelip Don Camillo'nun çiftesiyle iki uzun saçlı arasına dikildi.
''Onlara yiyecek vereceğim.'' dedi. Sonra olanlara döndü. ''Kamyonetim hemen şurada, odunluğun içinde. Siz ikiniz onu dışarıya çıkarın, inmeden bekleyin orada.''
''Flora!'' diye bağırdı Don Camillo. ''Atma ortaya kendini, çekil git. Bu iki soyguncunun işine bulaşma.''
''Uykusuzluktan, korkudan ölmekte olan şişko bir papaz değilim ben.'' diye yanıt verdi kız. ''Vurmadan önce dinlerim.''
''Boş ver Flora.'' dedi Ringo. ''Papaz haklı, bu işe bulaşmamalısın. Yalnız bir parça ekmekle omuzlarımıza örtebileceğimiz bir şeyler ver, çıkıp gidelim.''
İki uzun saçlının görünüşleri gerçekten dokunaklıydı. Don Camillo elindeki çifteyle budalanın biri gibi hissetti kendini. Hınzır Flora durumu daha da gülünçleştirdi, yanına sokuluverip elleriyle namluların ağzını kapadı. Don Camillo çifteyi çekti kızdan, bir köşeye dayadı.
''Ateş yak, yiyecek hazırla.'' dedi kıza. ''Ben de dinlemeden vurmam ama bu iki suçlunun ne söyleyebileceğini düşünemiyorum bile.''
Kocaman ocağın içinde bir kütük tutuşurken Ringo,
''Önce şunu söyleyeyim.'' dedi. ''Bu soygunla hiçbir ilişkimiz yok. Birkaç alçak herif suçu bize yüklemiş. Motosikletlerimizi aşırıp her şeyi biz yapmışız gibi göstermişler.''
Ekmek, salam, şarap getiren Flora söze karıştı.
''Ben de polise böyle söyledim.''
''Saçma bu.'' dedi Don Camillo. ''Durum böyleyse hırsızlığı polise bildirirdiniz. Başınız belaya girmezdi.''
Sıcaklık ile şarap iki uzun saçlıya eski güçlerini kazandırmıştı. Ringo dudak büktü.
''Alay mı ediyorsun?'' diye sordu. ''Akreplerin başkanıyla baş yardımcısı burunlarının dibinden motosikletlerini çaldırıyorlar, sonra da orta sınıftan iki muhallebi çocuğu gibi polise gidiyorlar. Ağlayıp sızlıyorlar.'' ''Rica ederim, kendimize biraz saygımız vardır bizim. Ayrıca sizin o kokuşmuş adalet örgütünüze pek inancımız yok. İnandığımız tek adalet bizim yerine getirdiğimiz adalettir. Bu iş her kimse o iki hırsızla bizim aramızda.'' ''İki değil, 3'' dedi Flora. ''Bu besbelli. İki kişi soygunu yapmıştır, sonra kendilerini arabada bekleyen üçüncüyle buluşmuşlardır. Motosikletleri başlarından atıp alabildiğine soğukkanlı arabalarıyla uzaklaşmışlardır. Bu işin bu denli basit olduğunu aptal bir polis ya da bir papaz anlayamazdı.''
Don Camillo'nun yasayı düzeni koruyan güvenlik güçlerine karşı büyük bir saygısı vardı. Ne ki aptal bir polisle karşılaştırılmak canını sıktı gene de. Şaşkın şaşkın süzdü iki uzun saçlıyı. Sel kurbanlarını kurtarmak için ölümü göze aldıklarını görmüştü onların. Uzun, tarak görmemiş saçlarıyla, biçimsiz sakallarıyla, pis yırtık pırtık giysileriyle iki soyguncuya benziyorlardı. Ama soyguncuların genellikle hiç de soyguncuya benzemediklerini düşündü sonra.
''Peki, olayın böyle olduğuna kim güvence verecek bana?'' diye gürledi Don Camillo.
''Biz ikimiz'' diye yanıt verdi olanlar.
''Bu yetmez'' dedi Don Camillo. ''Tanrı'dan korkmadığınızı göstermek için bana bir sürü yalan kıvırmadığınızı kanıtlayacak bir güvence gerek.''
''Böyle bir şey yok.'' diye karşı çıktı Ringo. ''Tanrı'nın kendi sorunları var. Bizim de kendi sorunlarımız. Barış içinde birlikte yaşama budur işte.''
Öfkeyle konuştu Don Camillo. ''Sizce bir sakınca yoksa bir şeyi açığa çıkaralım önce. Tanrı'ya inanıyor musunuz yoksa inanmıyor musunuz?''
Ringo gülerek yanıt verdi. ''Tanrı'nın varlığını yatsırsak kendi varlığımızı da, bütün evrenin varlığını da yatsımış oluruz. Evet, biz baş kaldırıcılarız ama insanlara baş kaldırıyoruz, karşı çıkıyoruz. Tanrı'ya değil.''
Don Camillo opera sever bir ulusun örnek bir ürünüydü. Güzel bir tiyatro sahnesi yaratma fırsatını hiç kaçırmazdı. Gök gürlemesi gibi bir sesle bağırdı. ''Beni izleyin!''
Yalnız birkaç adak mumuyla aydınlanan kilise ilikleri titreten derin bir gizemle doluydu. Papaz eski yüksek mihrabın önünde durdu.
''Haç çıkarın!'' diye buyurdu iki oğlana.
Oğlanlar baş eğdiler. ''Bu soygunda bütünüyle suçsuz olduğunuza çarmıhtaki İsa üstüne and içer misiniz?''
''And içiyoruz'' dedi iki oğlan hiç duraksamadan.
Yeniden papaz evine ocak başına döndüler. Flora kızıp köpürüyordu. ''Onurları üstüne and içmek yetmez miydi sana?'' diye sordu. ''Sanki insan eski bir tahta çubuk önünde yalan yere and içemez mi sanıyorsun?''
''Olabilir elbette'' dedi Don Camillo canı sıkılarak. ''Ama böyle bir işe kalkışan Tanrı ile bir olay başlatıyor demektir arasında. Zavallı bir kasaba papazını aldatmak başkadır, Tanrı'yı aldatmak başka.''
''Hiç kimseyi aldatmaya çalışmıyoruz biz'' dedi Ringo.
''Şimdi ne yapıyoruz?''
''Şimdilik siz burada kalın ama üstünüzdeki bu pis giysilerle değil. Giyilebilir giysiler alacağım size, saçlarınızı keseceğim.''
''Saçımızı kesme işini unut'' dedi Ringo sertçe.
''Ama anlamıyor musunuz? Birisi sizi bu çalı gibi saçlarınızla görürse her şey biter. Hepimizin başı belaya girer.''
''Anlıyoruz peki'' dedi Ringo. ''Konuk severdiğin için sağ ol. Saçımızı kesmektense gidip teslim oluruz.''
Don Camillo bir uzlaşma yolu buldu. Onları çan kulesinin tepesindeki odaya kilitleyecekti.
''Don Kiki ne olacak?'' diye kaygıyla sordu Flora. ''Her yere burnunu sokar, onları bulur orada.''
''Onları bulmayacak çünkü ben söyleyeceğim ona yukarıda olduklarını'' dedi Don Camillo.
Sinirli sinirli sordu Ringo. ''Bizi ispiyonlar mı?''
''Hayır'' dedi Don Camillo. ''Sizin iki gerçek hırsız olduğunuza, topluma karşı çıkmak için bu işi yaptığınıza inandıracağım onu yalnız. Son nefesine dek savunur sizi. Önemli olan şu, sakın suçsuz olduğunuzdan kuşkulanmasın.''
''Bunun için kaygılanma sayın papaz dayıcığım'' dedi Flora gülerek. ''Her şeyi ben anlatırım Don Kiki'ye. Icığını cıcığını bilirim bu ilerici papazların. İşin gerisini de bana bırakın. Posta memuru alarm verdiği zaman polis çevredeki bütün yolları kesmişti. Ama hiçbir motosiklete rastlamamışlardı. Demek ki motosikletler kasaba yakınlarında bir yerde olmalı. Bize düşen onları bulmak.''
Flora Venom'un çetesini seferber etti. Verdiği buyruklar açık seçikti. ''Çevreyi dolaşın, bulun o motosikletleri. Bulursanız da elinizi sürmeyin, beni çağırtın biriyle.'' Büyük ırmağın geçirdiği huysuzluk nöbeti sona ermişti. Setlerin, duvarların en tepesine dek yükselmiş, oraları şöyle bir yalayıp geri çekilmişti sonra. Küçük bir keçi yolu toprak setin yamacından su kıyısındaki düzlüğe iniyordu. Orada çamurların içinde iki motosiklet ortaya çıkmıştı. Flora'nın polise bildirmesi üzerine gidip çıkardılar onları. Bunlar soygunda kullanılan motosikletlerdi. Arka çantalarında biri kara biri kırmızı iki takma saç, iki tabanca, iki de kara boyun atkısı vardı. Don Camillo bu haberleri çan kulesine götürdü. Ringo güldü.
''Peder, size saçlarımızı kestirseydik ne güç duruma düşerdik şimdi?'' Ertesi gün kasaba dolaylarında çalınmış bir araba bulundu. İçinde hırsızların paraları çalarken postane kasasından o aceleyle aldıkları kağıtlar, belgeler vardı. Kaçarlarken arabaya benzin doldurtmuşlardı. Castelletto'daki garajda çalışan adam arabadaki kişileri çok iyi anımsıyordu. Bunlar kentte oturan üç ünlü profesyonel soyguncuydu. Polis yakaladı onları. Suçu kendilerinin işlediğini söyletti. Öykü en küçük ayrıntılarıyla birlikte gazetelerin ön sayfasında yer aldı. Don Camillo artık aşağıya inmelerine izin verdiği iki uzun saçlıyla konuştu.
''Bakın, artık karakola gidip kavgasız, gürültüsüz, sessizce temize çıkarsınız. Çözümlersiniz bu işi.''
Ringo başını salladı. ''Önce aynasızlar iğrenç bir çorbaya çevirdikleri bu işi kendileri temizlesinler. Bize bu pis oyunu oynayan hırsızlarla görülecek hesabımız var bizim. Artık onların kim olduklarını biliyoruz. Ama onlar Ringo ile Lucky'nin kim olduğunu bilmiyorlar. Yakında öğrenecekler.''
''Ne yapacaksınız ki? Tutuk evine girip de dövecek misiniz?''
''Birkaç aylık sabır sorunu bu,'' dedi Ringo. ''Bundan sonraki af çıktığında onları salıverdikleri zaman iyice bir okşamak için bekliyor olacağız.'' Don Kiki bir doğruluk anıtı gibi söze karıştı.
''Bunu yapmamalısınız çocuklar. O üç talihsizin sosyal adaletsizliğin kurbanları olduklarını, yaptıkları eylemin varsılların bencilliğine karşı haklı denebilecek bir gösteri, bir başkaldırma olduğunu anımsayın.''
Ringo alaylı alaylı baktı.
''Bu da ne? 11. buyruk mu yoksa? Neyse kaygılanma, kemiklerini kırmak için güzel sevecen bir sopa kullanırız.'' ''Çok ince bir düşünce,'' diye hak verdi onlara Don Camillo. ''Gitmeden önce kiliseye girip size yardım ettiği için tam diye şükretseniz daha hoş bir düşünce olurdu.''
''Gerekmez,'' diye yanıt verdi Ringo. ''Üstümüze döndüğümüzde yaparız o işi. Biliyorsun kentte de vardır bir tanrı.'' Rahatlatıcı bir haberdi bu. Epeyce keyiflendirdi Don Camillo'yu. Son söz. Peppone öylesine öfkelenmişti ki birisi parmağıyla şöyle bir dürtüklese kıvılcım saçardı. Belli bir zamana dek Peppone ile yüksek kurmayları hiç çekişmesiz ellerinde tutmuşlardı kasaba yönetimini. Çünkü komünistler ve sosyalistler güç birliği yapıp sayılarını sosyal demokratlarla kilisenin toplamının iki katından bir fazlasına yükseltmişlerdi. Derken La Roccalı hizipçiler aşırı uçtaki genç doktor Bonioni'nin önderliğinde kendi özerk hücrelerini kurmuşlardı. Kasaba kurulu üyesi doktor Peppone ve yandaşlarıyla hiçbir konuda anlaşamıyorlardı. Sel baskınından sonra sosyalistler kiliseyi de içine alan bir parti olarak yeniden örgütlenmişler, Peppone ile yandaşlarını Sosyalist Kilise Birliği'nin karşısında yapayalnız bırakmışlardı. İki yanın oy sayıları tam birbirine eşitti. Bu durum ise Bonioni'nin eczacı karısını son söz sahibi yapmıştı. Çünkü onun tek oyuyla güç dengesi iki yandan biri yararına bozuluyordu. Çocukların günahını hep babaları çektiğinden, bir kez Venom'un zorla yarım şişe balık yağı içirerek küçük düşürdüğü genç bayan Bonioni, Peppone'nin önerdiği her tasarıya karşı çıkmaktan çok büyük bir zevk duyuyordu. Peppone bir süre iyi bir savaşım verdi. Sonra sosyalistlerle kilisenin cehenneme dek yolları var. Onu da kendileri yapsınlar kararına vardı. Bir belediye başkanının istifa etmesiyle dünyanın sonu gelmezdi. Ne ki Peppone özel türden bir belediye başkanıydı. Sallantılı kasaba yönetiminin dümenine fırtınalı savaş sonrası döneminde geçmiş, kızıl bayrağı dalgalandırarak küçük gemiyi dümdüz bir rotada tutmayı başarmıştı. Bunun için seçim zamanı gelip çattığında komünizmi yıkılmaya, yok olmaya giden bir yol gibi görenler bile hiç düşünmeden oylarını ona veriyorlardı. Halk Peppone'nin istifa edeceği söylentisini duyunca kaygılanmaya başladı. Dışarıdan gelen iki sanayici kasabada bir kontrplak yapım evi ile bir plastik fabrikası kurmaya karar vermişlerdi. Kasaba yönetiminin kendilerine ayırdığı yerde temellerin kazılmasına başlanmıştı ama yapımı durdurup kendi kentlerine döndüler. Bir tarım araçları fabrikası sahibi birden kuruluşunu daha emin, daha gürültüsüz bir bölgeye taşımaya başladı. Bu yüzden Don Camillo Peppone'yi yakalayıp istifadan vazgeçirmeye çalıştı.
''Yoldaş, sana bu görevi parti vermedi, seçmenlerin çoğunluğu verdi.''
''Seçmen çoğunluğu önerir ama parti düzenler uygulamayı,'' diye yanıt verdi Peppone. ''Aptal bir hanım eczacının saçma sapan isteklerinin oyuncağı olamam ben.'' Peppone bir şeyi aklına koydu mu bir tank gibi giderdi o yolda. Akılsızlar bile bir tankla tartışmanın nedenli güç olduğunu bilir. Don Camillo kızıl muhafız eczacıyı baş kaldırmayı bırakıp sürüye katılması için kandırmaya gitti. Bayan Mao'cu dudağını büktü.
Yalnız benimle konuşmak için bir papazı göndermesi gerçeği bile Peppone'nin Lenin'in ülkülerine, emekçi sınıfa ihanet ettiğini kanıtlıyor. Neden onun yanına zangoç olarak almıyorsun?
Politikaya bulaştıklarında kadınlarla tartışmak, tanklarla tartışmaktan bile güçtür. Don Camillo kadınla konuşup da zamanını boşa harcamadı. Doğruca çok yakın zamanlara dek Peppone'nin müttefiki olan Sosyalist Bellicchi'ye gitti. Bellicchi, Don Camillo'nun sözlerini sonuna dek dinledikten sonra iğrendiğini saklamak istiyormuş gibi yaparak yanıt verdi.
Ama ne utanılacak şey, komünistlere yardım etmeye çalışan bir papaz. İyi bir kasaba yönetimine kavuşmamıza yardım etmeye çalışıyorum dedi Don Camillo. Baş ver kasaba yönetimine, önemli olan tek şey partidir.
Ne yazık ki lağım şebekesi politika konusunda bilgisiz. Yoksa bir sürü karmaşık borulara gerek kalmadan kasabadan çıkıp giderdi lağım suları. Ya o iki fabrikadan ne haber? Ya tarım araçları yapımcısı? 2000 emekçiye iş demekti bunlar.
Belli ki güldü buna yalnız.
Üç pis sanayiciye pezevenklik etmektense 2000 işçinin işsiz kalması yeğdir. Biz başa geçtiğimizde sanayi planlamasıyla her şeyi düzene koyacağız.
Sosyalistler inatçı kişilerdir. Bunun için Don Camillo kollarını kavuşturdu, sordu.
Bir tek soru sorabilir miyim sana?
Elbette.
Bugünlerde bir gece birisi gölgelerin arasından çıkıp kafana bir tane indirse ne dersin?
Belli ki gülmekten kırılıyordu.
Peder artık kimseyi korkutamıyor Peppone. Komünistlerin hepsi burjuvalaştı.
Ama ben burjuvalaşmadım dedi Don Camillo.
Peppone adına sen mi döveceksin beni?
Hayır, kendi adıma döveceğim. Bellicchi yoldaş. Bir zamanlar ben de Don Kiki gibi solcu bir papazdım. Sense kara gömlek giyip dolanıyordun ortalarda. Bir gece gölgelerin arasından çıkıp kafama bir tane indirdin. Her zaman ödeşebilirim seninle. Hem de tek başıma. Senin gibi üç haydudun yardımıyla değil.
Bellicchi sabırsızca elini salladı.
Çocukluk etme peder. Yüzyıllarca önce oldu bu. Kim anımsar şimdi?
Ben anımsıyorum diye yanıt verdi Don Camillo. Pusu kuranın belleği zayıf olabilir. Ama bu kurbanın da unutkan olmasını gerektirmez.
O zamanlar çocuktum ben. Sonradan direnişçilerle birlikte savaşıp bağışlattım kendimi.
Bunu anımsayacağım. Eski partizanı değil, eski faşisti döveceğim öyleyse.
Don Camillo yakasına yapıştı Bellicchi'nin. Adamın rengi attı.
Bana bana yapamazsın dedi. Şimdi herkes o zamanlar ikili oynadım biliyor.
Benim o kırılan kafam bilmiyor dedi Don Camillo. Bellicchi'yi duvara çarpmaya girişirken.
Zavallı adamcağız. Peki diye kekeledi. Ne yapmamı istiyorsun?
Sosyalistlerden ayrıl. Komünistlerle birleş yeniden.
Sen mi istiyorsun bunu gerçekten? Sen bir papaz.
Bana kalırsa siz bütün Marksistler cehennemi boylayacaksınız nasıl olsa. Artık tavada mı kızartılırsınız, kazanda mı aşanırsınız fark etmez benim için.
Don Camillo öyle inandırıcı kanıtlarla tartışıyordu ki belli ki tavadan ayrılıp kazana taşındı. Böylece Peppone tam çoğunluğa ulaştı. Eczacının karşı oyu Mao'ya verilen acınacak bir selam derecesine indi. Doğallıkla elinden geldiğince gizli çalışmıştı Don Camillo. Peppone Bellicchi'nin yuvaya dönüşünden yararlandı, Vietnam Savaşı'na karşı çıkan bir konuşma yaptı. Don Camillo'ya minnet borcunu da kasaba seçimlerini kundaklamak amacıyla papazca düzenlere girişenleri adam akıllı kınayarak ödedi. Bu şiddetli eli yüzü düzgün konuşma Don Camillo'nun ağzını açık bıraktı. Konuşmayı Flora ile birlikte radyodan dinledikten sonra
"O şeytanın nasıl böyle bir konuşma yapabildiğini aklım almıyor." dedi.
Flora şeytanca bir gülümseyişle karşılık verdi. "Kendi yapmadı, yalnız okudu. Bana birkaç genel düşünce verdi, ben de konuşmayı yazdım."
"Demek öyle ha? Peki, San Paolo'dan, Sant Agostino'dan, San Tommaso'dan, papalık bildirisinden, Papa Giovanni'den yaptığın alıntıları nereden buldun?"
"Böyle yararlı bir amaca yardımcı olmak zorundaydı Don Kiki," dedi Flora.
Alçak diye bağırdı Don Camillo. Yeniden cephe mi alıyorsun bana?
Hiç de değil sayın kutsal dayıcığım. Yalnız çocuklarımın gelecekteki büyük babasına biraz yardım ediyorum.
Don Camillo acıyarak baktı kıza. Gerçekten o oğlanı seninle evlenecek denli kafasız mı sanıyorsun?
Onunla ne ilgisi var bu işin? O benimle evlenmiyor. Ben onunla evleniyorum.
Söyle bana, oğlan biliyor mu kendisiyle evlenmeye karar verdiğini?
Elbette, bunu yazdım ona, çok sevindiği yanıtını verdi.
Yalan söylüyorsun. Yeryüzünde bu denli alık biri bulunduğuna inanamam. Ama yazdığı yanıtı okursan bana o başka.
Teknik bakımdan olanaksız, dedi Flora soğukkanlılıkla. Postacılar grevdeydi. Zaman yitirmemek için mektubu kendim götürdüm. O da yanıtını sözlü verdi.
Don Camillo yerinden sıçradı. Demek bunu da yaptın ha. Peki annen doğru buluyor mu yaptığını?
Kıkır kıkır güldü kız. Annem mi dedi? Bütün gün dedikodu yapan ya da bana yapmamam gereken kötü şeyleri anımsatıp duran o can sıkıcı kadından mı söz ediyorsun?
Gülünç olma. Annen evleneceğini biliyor mu bilmiyor mu?
Sanırım er geç o da öğrenecek. Dünya gevezeyle dolu.
Don Camillo Flora'yı yakalayıp duvara çarpma isteğine kapıldı. Demek iş buraya vardı ha diye bağırdı. Artık kızlar annelerine haber bile vermeden evleniyorlar.
Arsız kız kıs kıs gülerek yanıt verdi. Sanki o evlenirken bana haber vermişti de. Beni dinle dayı. Sen beğensen de beğenmesen de mini etekle evleniyorum.
Sen beğensen de beğenmesen de doğru dürüst giyinip elini yüzünü yıkayıp geleceksin benim kiliseme.
Gözlerinin önüne getirebiliyor musun? Oğlan gibi giyinip çıkmışım.
Oğlanları kafana takma. O ağzı kalabalık uzun saçlardan hiçbiri bulunmayacak orada. Kimileri açık saçık gazino komedilerine çevirmeye çalışsa bile hala ciddi bir iştir evlilik.
Soğukkanlılığını yitirmişti Flora. Bağırdı. Uygun gördüğüm biçimde giyineceğim. Konuklarımı kendim çağıracağım diyorum sana. Ya böyle olur ya da gider belediyede evlenirim.
Çocuğum, dedi Don Camillo ayağını kıza doğru sallayarak. Görüyorsun 45 numara ayakkabı giyiyorum. 5 saniye içinde buradan defolmazsan tadına bakarsın.
Kız tavşan gibi fırladı kaçtı dışarıya.
Tartışma böylece sona ermiş gibi görünüyordu. Ne ki Flora'nın evlenmesi konusu bir hafta sonra gene ortaya atıldı. Bu kez Don Kiki'ydi ondan söz açan.
Peder, yeğeniniz genellikle düşünmeden davranan bir kız ama ne de olsa sağduyulu. Düşünüp taşınmış, Tanrı'nın kutsadığı bir evlilik istiyormuş. Ama aynı zamanda kendi eşsiz kişiliğinin damgasını da taşımasını istiyormuş bu evliliğin.
Ne demek oluyor bu?
Kız akrobat, paraşütçü, oğlan paraşütçü asker. Uçaktan atlayıp havada evleneceklermiş. Daha önce böyle bir evlenme olduğundan olur mu olmaz mı diye kaygılanıp örnek araman gerekmiyor. Bence güzel bir düşünce. Gözlerinin önüne getir. Dünya yaşamının çirkinliklerinden çok yükseklerde, özgür gökyüzünün derinliklerinde o kutsal evet sözcüğünü söylüyorlar. Daha yakınında Tanrı'nın.
Gözlerimin önüne geliyor diye kükredi Don Camillo. Papaz aşağıdan dürbünle bakarak evlendiriyor onları, öyle mi?
Öyle değil. Papaz da onlarla birlikte atlıyor uçaktan. Yarın paraşütle atlama dersleri almaya başlıyorum.
Don Camillo daha yüksek bir sesle kükredi. Anlıyorum. Gene seni kandırmayı başarmış Flora.
Kendim istedim bunu, dedi Don Kiki. Bir düşün. Güveyin takımından kimi arkadaşları da dinsel törene katılacak. Birlikte atlayacaklar. Mavi gökte büyük ak çiçeklerin açıldığını görür gibi oluyorum şimdiden. Oh evet, gelişmenin derin şiiri bu. Benim taşınabilir mihrabımı paraşütçülerin iniş alanına kuracağım. Orada paraşütçü kılığında pazar ayini yapacağım. İnan bana peder, böylece kilise güncelleşiyor, kendini yeniliyor, gelişime uyuyor.
Don Camillo ciddi ciddi doğruladı başıyla. Çığır açan bir pazar ayini olacak bu.
Don Camillo bir ay boyunca Flora'yı görmedi. Sonra bir gün kız çıka geldi, sevinçliydi. Görüyorsun ya dayı, dedi, ne şiş yanıyor ne de kebap. Hem tam bir Katolik evlenmesi yapabiliyoruz, hem de basma kalıp bayağı olanlardan değil. Don Kiki bir hazine, ilk atlayışını yaptı bile. Çok iyi gidiyor, büyük güne hazır olacağından kuşkum yok. İşte böyle olmalı bugünün papazı. Çağdaş, canlı, güçlü. Töreni daha etkileyici yapmak için 2500 metreden atlayacağız. Paraşütlerimizi açmadan 2000 metre düşeceğiz el ele. Bu arada evet diyecek bol bol zamanımız olacak. 500 metre kala Don Kiki paraşütünü açıp bizden ayrılacak. 400 metre kala Venom, 300 metre kala da ben açacağız.
Don Camillo homurdandı. Hiç açmasanız çok daha etkileyici olur. Evleneceğin kuş beyni bütün bunları kabul ediyor mu?
Elbette.
Birlikte atlayacak tanıklarınız da var mı?
Doğallıkla. Venom'unkiler hazır. Çünkü onun tanıkları birliğindeki teğmeniyle gene birliğinden bir adam. Benim tanıklarım akreplerin başkan yardımcısı Lucky ile Venom'un yardımcısı Speedy olacak. Şimdi paraşütle atlama dersleri alıyorlar.
Venom askerliğini bitirdi. Kasabaya döner dönmez Flora ile birlikte papaz evine yollandı. Utanıp sıkıldığı belliydi.
Peder, dedi kekeleyerek, yeğeninle ben evlenmek istiyoruz.
Biliyorum, diye yanıt verdi Don Camillo. Töreni kendim yapamayacağım için üzgünüm. Bu yaşta 2500 metre yükseklikten atlamayı göze alamam.
Venom sorar gibi baktı Flora'ya. Bu 2500 metreden atlama işi de ne oluyor, dedi.
Çabuk çabuk yanıt verdi Flora. Sonra konuşuruz bunu. Neyse dayı, nişanı hemen mi yaparsın yoksa geleneksel türden nişan töreni mi gerekli?
Eğer sağlık müdürlüğü sizi tımarhaneye kapatmazsa 8 gün sonra yaşamınızın en büyük yanlışını yapacaksınız.
Venom 3 gün sonra gene geldi, sordu.
Cumartesi sabahı bizi burada kilisede evlendirebilir misin?
Elbette, diye yanıtladı Don Camillo. Gelinin tanıkları Lucky ile Speedy mi olacaklar gene?
Şimdilik öyle, dedi Venom sıkıntılı bir sesle, ama 5 gün daha var önümüzde.
Venom bir kedi gibi sinirliydi. Sağ yanağında derin bir tırmık yarası vardı. Bunun için Don Camillo başka soru sormadı. Cumartesi sabahı Don Camillo kutsal eşyaların saklandığı odadan geçip kiliseye girdiğinde içerisini insanlarla dolu buldu. Flora'nın amcasının kolunda mihraba doğru yürüdüğünü görünce neredeyse yüreği duracaktı. Dahası da vardı. Tanrı'ya şükür kız mini etekli değildi. Arka eteği sonsuzluğa uzanıyormuş gibi görünen uzun ak bir giysi vardı üstünde. Buna karşılık Venom'un sol yanağında sağ yanağındakinden daha derin bir tırmık yarası açılmıştı. Flora'nın tanıkları yaklaşınca Don Camillo'nun soluğu kesildi. Kusursuz ağır giysileri, düzgünce kırpılmış saçlarıyla esaslı bir çift olmuşlardı Lucky ile Speedy. Lucky başını göstererek Flora'ya düğün hediyesi, diye fısıldadı. Bu düğün hediyesinin iki delikanlıya nelere mal olduğunu düşününce iliklerine dek titredi Don Camillo. Sonra Don Camillo için en korkulu an geldi çattı. Kızın evet diyeceği andı bu.
''Sevgili efendimiz,'' diye yalvardı. ''Gözünüzü kızdan ayırmayın. Eğer onu tanıyorsan sırf benim inadıma hayır der.''
''Orasını düşünme,'' diye yanıt verdi İsa'nın sesi uzaklardan. Gerçekten de Flora yüksek sesle açık açık ''Evet'' dedi. Tam o anda adam akıllı kırılan, gücenen ama yenilmek nedir bilmeyen Don Kiki 2500 metreden atlıyordu. Kusursuz bir atlayıştı bu. Ne ki alçaklarda beliren hırçın bir esinti paraşütü yüksek bir kavak ağacının tepesine dolayıverdi. Paraşütün ipleri öylesine karışmıştı ki itfaiyeciler uzun bir merdivenle indirebildiler onu ağacın tepesinden. Ama uzunca bir süre orada asılı kalmıştı. Flora ile Venom'un arabasının 80 uzun saçlının motosikletleri eşliğinde aşağıdaki yoldan ok gibi geçip karayoluna sapışlarını görmek tek avuntusu olmuştu. Bütün bunlar da kanıtlıyor ki bütün ilahiler parlak, görkemli bir sona ulaşır. Bir papaz kavak ağacının tepesine konsa bile.
Kitabın sonu. 6 Kasım 2010. Sayfa 198.